Anna Karenina, Tolstoy, 4. kaset, 1. yüz, sayfa 676. Bununla birlikte gülümseyerek Kitty'ye yaklaştı. Yüzündeki aynı anlamda Kitty'ye dönerek, ne var ne yok diye sordu. Kitty gülümseyerek yanıt verdi. Hiç, işler yolunda, sen nasılsın? Yük arabasının 3 katı daha fazla yük taşıyorlar. Çocukları almaya gelir misin? Arabayı koşturdum. Prenses sitemli sitemli. Ne? Kitty'yi arabayla mı götürmek istiyorsun dedi. Ama yavaş gideceğiz prenses. Levin genellikle bütün damatların yaptığı gibi kayınvalidesine anne deniyor, prenses de buna alınıyordu. Levin prensesi sevmesine ve saygı göstermesine karşın ona anne diyerek kendi annesine saygısızlık edeceğini düşünüyordu. Sen de bizimle gel anneciğim dedi Kitty. Böyle çılgınlıklar görmek istemiyorum. O zaman yürüyerek giderim, benim için çok iyi olur dedi Kitty. Ayağa kalkıp kocasının koluna girdi. İyidir gerçekten ama aşırıya kaçmamak gerekir dedi prenses. Levin neşelendirmek amacıyla yaşlı hizmetçiye gülümseyerek Agafya Mihailovna reçel oldu mu diye sordu. Bu yeni yöntem iyi mi? İyi olduğunu söylüyorlar, bence çok kaynadı. Kitty kocasının niyetini hemen anlayarak yaşlı kadına aynı ses tonuyla böylesi daha iyi Agafya Mihailovna dedi. Hem ekşimez, buzumuz kalmadı, reçelleri saklayamayız. Yaşlı kadının başörtüsünü düzeltirken ekledi. Hem annem senin yaptığın marmelattan daha iyisini hiçbir yerde yemediğini söylüyor. Agafya Mihailovna Kitty'ye kızgın kızgın baktı. Beni avutmaya çalışmayın hanımefendi dedi. Sizi onunla görmek beni mutlu etmeye yetiyor. Bizimle mantar toplamaya gelin. İyi yerleri gösterirsiniz bize. Agafya Mihailovna gülümsedi ve size kızmak isterdim ama olanaksız bu der gibilerinden başını salladı. Sözümü dinleyin dedi yaşlı prenses. Her kavanozun üstüne romla ıslatılmış yuvarlak birer kağıt koyun. Böylece reçeli korumak için buza gerek kalmaz. Kitty kocasıyla bir an olsun yalnız kalabildiğine çok seviniyordu. Çünkü Levin taraçaya geldiğinde sorduğu soruya karşılık alamadığı zaman yüzünde hemen hoşnutsuz bir anlamın belirdiğini fark etmişti. Önden yürüyüp buğday başakları ve taneleri dökülmüş tozlu yoldan geçerek evden görünmeyecek kadar uzaklaştıklarında kocasının koluna iyice yaslandı ve ona sıkıca sarıldı. Levin duyduğu sıkıntıyı o anda unuttu. Aklından hiç çıkmayan karısının gebeliği düşüncesiyle Kitty ile yalnız kaldığında sevdiği kadının yanında olmaktan duyduğu yepyeni, temiz, cinsellikten uzak bir duygu içinde mutluluğunun tadını çıkarıyordu. Ona söyleyeceği hiçbir şey yoktu ama sesini dinlemek, yeni durumunun değiştirdiği bakışlarını görmek istiyordu. Bakışlarında olduğu gibi sesinde de bütün dikkatlerini en sevdikleri işe veren insanlarda görülen bir yumuşaklık, bir ağırbaşlılık vardı. Yorulmuyorsun değil mi? Bana daha fazla yaslan dedi Levin. Seninle yalnız kaldığıma çok seviniyorum. Onlarla olmaktan çok hoşlanıyorum ama baş başa geçirdiğimiz kış gecelerini de özlediğimi itiraf edeyim. Karısının kolunu sıkarak. O günler güzeldi ama şimdikiler daha güzel dedi Levin. Geldiğinde neden söz ettiğimizi biliyor musun? Reçellerden mi? Evet, aynı zamanda da evlenme önerilerinden. Ya dedi Levin karısının sözlerinden çok sesini dinleyerek yürüdükleri koruluğa giden patikada Kitty'nin tökezleyebileceği yerlerin çevresini dolanmaya özen gösteriyordu. Sergei Ivanoviç ile Varenka'dan söz ettik. Farkına vardın mı? Çok sevinçliydim bu yüzden diye sürdürdü. Sen ne dersin? Kitty Levin'e baktı. Levin gülümseyerek. Ne düşüneceğini bilmiyorum dedi. Bu konuda Sergei beni hep şaşırtmıştır. Sana anlatmıştım. Evet, şu ölen kıza aşık olmuştu. O zamanlar çocuktum. Bana anlatılanlardan biliyorum. Anımsıyordum da o zamanlar. Sergei çok çekiciydi. Ondan sonra onu kadınların yanındayken izledim. Çok sevimliydi. Bazılarından hoşlanıyordu. Ama kadınların onun gözünde yalnızca insan olduklarını hissediyorum. Ama Valentina'yla galiba aralarında bir şeyler var. Belki ama onu tanımak gerekir. Olağanüstü, hayran olunacak biridir o. Yalnızca duygularıyla yaşar. Çok saf, çok yüce gönüllüdür. Bu onu küçültür mü demek istiyorsun? Hayır ama yalnız ve manevi yaşamına öylesine alıştı ki gerçekle uyum sağlayamaz sanırım. Ne de olsa Varenka bir gerçek. Levin düşüncelerini süsleme zahmetine katlanmadan açıkça söylemeye alışkındı. Karısının onun böyle anladığını biliyordu. Küçücük bir anıştırma her şeyi anlamasını sağlıyordu. Öyle ama onun gerçeği benimki gibi değil. Örneğin Sergi'nin bana aşık olmayacağını anlıyorum. Ama Varenka tümüyle ruhuyla yaşıyor. Yo, o seni çok sever. Benimkilerin seni sevmeleri çok hoşuma gidiyor. Evet, bana karşı çok hoşgörülü ama ölen Nikolenko gibi değil. Doğrusu birbirinizi seviyordunuz, diye ekledi. Kimi zaman kendime kızıyorum. Sonunda unuttuk onu. Ah ne müthiş, ne sevimli bir adamdı o. Evet, ne diyorduk, dedi biraz sustuktan sonra. Kitty, kocasının düşüncesini kendince açıklayarak, Sergei'nin aşık olamayacağını söylüyordum, dedi. Bunu söylemiyorum, dedi Levin gülümseyerek. Ama onda aşık olmak için gereken güçsüzlük yok. Onu hep kıskandım. Mutlu olmama karşın hala da kıskanırım. Aşık olmadığı için mi kıskanıyorsun? Levin gülümseyerek. Benden daha iyi olmasını kıskanıyorum, dedi. Yaşamımda bencillik diye bir duygu yok. Ömrünü görevine adamıştır. Bu yüzden de mutlu ve huzurlu olabiliyor. Kitty hem alaycı hem de sevecen bir gülümsemeyle. Ya sen, diye sordu. Kitty kendisini gülümseten düşüncelerin akışını açıklayamazdı. Ama vardığı sonuç, o anda ağabeyini böylesine göklere çıkartan, kendini onun önünde alçaltan Levin'in içten davranmadığıydı. Kitty bu içtenlikten yoksun olmanın ağabeyine karşı olan sevgisinden, kendi aşırı mutluluğundan duyduğu bir tür utançtan kaynaklandığını biliyordu. Ondaki bu özelliklerden hoşlanıyor, bu yüzden de gülümsüyordu. Aynı şekilde gülümseyerek Levin'e sordu. Ya sen? Sen neden hoşnut değilsin? Levin onun bu güvensizliğinden mutluydu ve bunun nedenlerini söylemesi için karısını kışkırttı. Mutluyum ama kendimden hoşnut değilim. Mutluysan nasıl hoşnut olmazsın? Nasıl açıklasam? Her şeyden öte, senin yanlış bir adım atmamanı isterim. Böyle atlamaman gerek, dedi. Sözünü keserek patikayı kapatan bir dalın üzerinden atlamak için hareket yapan Kitty'yi azarladı. Kendimi düşündüğüm ve başkalarıyla, özellikle de ağabeyimle karşılaştırdığım zaman fazla değerli olmadığımı hissediyorum. Kitty yine aynı şekilde gülümseyerek, neden ama, dedi yine. Başkalarının yaptığını sen de yapmıyor musun? Köylerin, çiftliğin ve kitabın yok mu? Hayır, bunu şimdi özellikle anlıyorum. İstediğin gibi olmuyorsam bu senin suçun, dedi elini sıkarak. Şöyle böyle çalışıyorum. Bütün bu işleri seni sevdiğim kadar sevebilseydim. Ama son zamanlarda bütün bunları angarya olarak yapıyorum. Peki babam konusunda ne diyeceksin? Toplumsal yaşama katılmadığı için kötü biri mi o? O mu? Hayır. Ama insanda ondaki o sadelik, o iyilik, o açık fikirlik olması gerekir. Oysa bütün bunlar bende var mı? Hiçbir iş yapmıyor ve buna üzülüyorum. Senin suçun bunlar. Sen burada yokken, bu ortada yokken, bunu söylerken Kitty'nin anladığı bir bakışla ona baktı. Bütün gücümü işime veriyordum. Şimdi bunu yapamıyorum ve bundan utanıyorum. İş bir angarya gibi geliyor bana ve sonunda... Söyle bakalım, Sergei Ivanoviç'le yer değiştirmek ister miydin? Yalnızca halkın iyiliği için çalışmak, yalnızca bu işi sevmek, başka hiçbir şeyle uğraşmamak ister miydin? Elbette ki hayır. Aslında doğru düşünemeyecek kadar mutluyum ben, dedi. Bir süre sustuktan sonra ekledi. Onun bugün evlenme önerisinde bulunacağına inanıyor musun? Hem evet, hem hayır. Yalnızca bunu bütün yüreğimle istiyorum. Dur. Kitty eğildi, patikanın kıyısında biten bir papatyayı kopardı, çiçeği Levin'e vererek. Sayalım bakalım, evlenme önerisinde bulunacak mı, bulunmayacak mı? Levin her beyaz taç yaprağını koparırken, evet, hayır, evet mi, hayır mı, dedi. Levin parmaklarının hareketini endişeyle izleyen Kitty sonunda, hayır, dedi. Hayır, iki tane kopardın, sonra elini tuttu. Peki, şu küçüğü sayılmasın öyleyse, dedi Levin. Bak, araba bize doğru geliyor. Kitty, yorulmadın ya, diye bağırdı prenses. Kesinlikle. Yorulduysan oturabilirsin. Atlar çok uysal. Yavaş gideriz biz de. Değmez. Neredeyse gelmişlerdi. Gezintiyi yürüyerek bitirdiler. Çevresini saran çocukların ortasında çok neşeli ve hoşlandığı erkeğin ona evlenme önereceği olasılığıyla çok heyecanlı olan Varenka, kara saçlarının üzerindeki beyaz eşarbıyla çok çekiciydi. Yanında yürüyen Sergei Ivanoviç'in hayranlığını artırıyordu. Ona baktıkça genç kızın geçmişi konusunda duyduklarını, onu ilk gördüğünde ne kadar iyi yürekli ve sevimli bulduğunu anımsıyordu. Ona da istediği duygularının tıpkı ilk gençlik yıllarında hissettiğine benzer çok güzel duygular olduğunu gittikçe daha iyi anlıyordu. Genç kızın yakınında olmaktan duyduğu sevinç durmadan artarak bir ara öyle bir noktaya geldi ki bulduğu kocaman ince saplı beyaz bir mantarı Valenka'nın sepetine atarken bakışları genç kızın gözlerine daldı ve sevinçti. Ürkek bir heyecanın kızdılığının bu yüze yayılmakta olduğunu görünce kendisi de utandı ve çok anlamlı bir biçimde gülümsedi. Eğer böyleyse çok iyi düşünmem, geçici bir coşkuya kapılmamam gerek dedi kendi kendine. Mantar aramaya yalnız gideceğim dedi. Yoksa topladıklarım belli olmayacak. Seyrek yaşlı kayın ağaçlarının altında kısa otların üzerinde yürüdükleri ormanın kıyısından ayrılıp kayın ağaçlarının kurşunlu kara ağaç gövdeleriyle koyu yeşil fındık fundalıklarına karıştığı ormana daldı. 40 adım kadar gittikten sonra çiçek açmış bir fındık fundalığının arkasında durdu. Burada görünmediğinden emindi. Çevresinde her şey sessizdi. Yalnızca altında durduğu kayın ağacının yüksek dallarında arı kovanı gibi uğuldayan sineklerin ve zaman zaman çocukların uzaklardan gelen sesleri duyuluyordu. Sergey Ivanoviç birden Varenka'nın ormanın kıyısından gelen Grisha'yı çağıran kalın sesini duydu. Yüzü neşeli bir gülümsemeyle aydınlandı. Kendine kızarak başını salladı. Bir sigara alıp yakmak istedi ama kibritini kayın ağacının gölgesinde yakmaya çalışırken zorlandı. Ağacın çok yumuşak beyaz kabuğu fosfora yapışıp alevi söndürüyordu. Sonunda kibriti alev aldı ve sigaranın hoş kokulu dumanı fındık korunlarının üstünde dalgalanan bir bulut gibi yükseldi. Sergey Ivanoviç dumanı bakışlarıyla izlerken yavaş yavaş yürüyor, derin derin düşünüyordu. Neden olmasın ki diyordu. Bu bir yıldırım aşkı ya da bir tutku olsaydı, karşılıklı ilgi duyma olsaydı, evet buna karşılıklı diyebilirim, onun benim yaşamımla tüm lezzet olduğunu hissetseydim, kendimi ona kaptırarak yaşamıma ve görevlerime ihanet ettiğimi düşünseydim. Ama hayır, böyle bir şey yok hiç. Karşı çıkılacak tek yan, Mario'yu yitirdiğim zaman onun anısına bağlı kalacağıma kendi kendime verdiğim sözdür. Sergey Ivanoviç böyle düşünüyordu. Ama öne sürdüğü, son karşı çıkışının kendisi için fazla önemli olmadığını, başkalarına karşı oynadığı şiirsel rolü bırakacağını hissediyordu. Bunun dışında ne kadar ararsam arayayım, duygularımı engelleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Aklımla hareket etmeye kalksam bile daha iyisini bulamazdım. Tanımış olduğu bütün genç kız ve kadınları boşuna aklından geçirdi. İçlerinde bir eşti aradığı nitelikleri Varenka kadar üzerinde toplayan birini bulamadı. Varenka gençliğin bütün tazeliğini ve sevimliliğini taşıyordu ama çocuk değildi. Kendisini seviyorsa bir kadını sevdiği gibi seviyordu. İyi bir özellikti bu. Bundan başka sosyeteyi sevmiyor, ondan kaçıyordu. Ama sosyetedeki görgü kurallarını biliyor, Sergey Ivanoviç'in karısı olarak tanıtılacak bir kadında bulunması gereken bütün davranış kurallarını uyguluyordu. Son olarak da dinsel duyguları güçlüydü. Ama bu dindarlığı Kitty gibi çocukça değildi. Yaşamı dinsel kuralların temeli üzerinde kurulmuştu. Sergey Ivanoviç bir kadında bulmayı istediği her şeyi en ince ayrıntılarına dek Varenka'da buluyordu. Yoksul ve kimsesizdi. Arkasında bir yığın akraba kalabalığı sürüklemeyecek ve onların etkisini kocasının evine taşımayacaktı. Sergey Ivanoviç'in kuracağı yuvada en çok istediği şeydi bu. Ayrıca bütün bu nitelikleri taşıyan bu genç kız onu seviyordu. Ne denli alçak gönüllü olursa olsun bunun farkına varıyor ve o da genç kızı seviyordu. Bir tek engel vardı, yaş sorunu. Ama Sergey Ivanoviç sağlıklı oluşuyla övünüyordu. Saçlarında bir tek ak bile yoktu. Kimse onu 40 yaşında diyemezdi. Varenka'nın 50 yaşındaki bir erkeğin yalnızca Rusya'da yaşlı sayıldığını, Fransa'da 50 yaşında bir erkeğin kendisine en genç çağında hissettiğini, 40 yaşındakilerin ise delikanlı sayıldığını söylemiş olduğunu anımsıyordu. Yüreğinin 20 yaşındaki kadar genç olduğunu hissediyorsa yılların ne önemi vardı sanki? Korunun öteki yanından çıkıp kolunda sepetiyle yaşlı kayın ağaçlarının arasından hafif adımlarla ilerleyerek güneşin yatay ışınlarının parlak aydınlığına giren sarı giysili zarif Varenka'yı gördüğü zaman tattığı duygu, onu gördüğü anı yarattığı heyecanı, kendi arkasında yaşlı, sararmış korunun mavilikler içinde uzaktan yok olmaya başladığı sırada önünde uzanan, güzelliğine hayran kaldığı, eğik güneş ışınlarıyla yıkanan sarı yulaf tarlalarının görünümüyle birleştiği an hissettiği duygu, genç bir erkeğin duyguları değil miydi sanki? Sergey Ivanovich'in yüreği neşeyle çarptı. İçini bir tür coşku kapladı. Karar verdiğini hissetti. Bir mantarı koparmak için eğilen Varenka esnek bir hareketle doğruldu ve çevresine bakındı. Sergey Ivanovich sigarasını attı ve genç kıza doğru yürüdü. Varvara Andreyevna, gençliğimde seveceğim ve eşim olmasından mutluluk duyacağım ideal kadını hayalimde yaratmıştım. Uzun yıllar yaşadım ve şimdi ilk kez ona rastlıyorum. Sizi seviyor ve karım olmanızı istiyorum. Sergey Ivanovich Varenka'ya 10 adım uzaktayken aklından bu sözleri geçiriyordu. Varenka diz çökmüş bir mantarı Grisha'nın elinden almaya çalışırken küçük Meşa'yı çağırıyordu. Güzel kalın sesiyle "Buraya, buraya çocuklar, burada çok var!" diye bağırıyordu. Sergey Ivanovich yaklaşırken kalkmadı ama onun gelişini hissettiğini ve bundan sevinç duyduğunu her haliyle belli ediyordu. Gülümseyen sevimli yüzünü Sergey Ivanovich'e doğru çevirerek sordu. "Bir şeyler buldunuz mu?" Sergey Ivanovich "Bir tane bile bulamadım. Ya siz?" diye sordu. Çevresindeki çocuklarla ilgilendiğinden yanıt vermedi. Sarıldığı kurumuş ot parçasının ortasında kesilmiş bir mantarı Maşa'ya göstererek "Dalın yanında bir tane daha var," dedi Varenka. Sergey Ivanovich ile birlikte çocuklardan uzaklaşırken "Bunlar bana çocukluğumu anımsatıyor," diye ekledi. Sessizce birkaç adım yürüdüler. Varenka, Sergey Ivanovich'in konuşmak istediğini görüyor, ne söylemek istediğini seziyordu. Bu onu heyecandan, sevinçten ve korkudan titretiyordu. Şu anda kimsenin onları duyamayacağı kadar uzaklaşmışlardı. Ama Sergey Ivanovich susuyordu yine de. Varenka da onun susmasını yeğliyordu. Söylemek istediklerini mantarlar konusunda konuştuktan sonra söylemektense, suskunluktan sonra söylemesi daha kolay olacaktı. Bununla birlikte farkında olmadan şunları söyledi. "Demek hiçbir şey bilemediniz. Zaten kurumun ortasında fazla mantar olmaz." Sergey Ivanovich hiçbir şey demeden içini çekti. Mantarlar üzerine söylenen bu sözler canını sıkmıştı. Onun çocukluğu üzerinde söylediği sözlere dönmek isterdi. Ama bir süre sustuktan sonra istemeye istemeye yanıt verdi. Duyduğuma göre beyaz mantarlar daha çok koruluğun kıyısında yetişiyormuş. Ama beyaz mantarları pek bilmem ben. Aradan birkaç dakika daha geçti. Hala çocuklardan çok uzakta ve yalnızdılar. Varenka'nın yüreği öyle hızlı çarpıyordu ki vuruşlarını duyuyor, sararıp kızardığını hissediyordu. Bayan Stahl'ın yanındaki durumundan sonra Kozlişev gibi bir erkeğin karısı olmak Varenka için mutlulukların en büyüğü değil miydi? Ayrıca da onun neredeyse aşık olduğundan emindi. Yazgısı az sonra belirlenecekti. Durum korkunçlaşıyordu. Sergey Ivanovich'in söyleyeceği ve yapacağı her şey büyük bir önem kazanıyordu. Duygularını ya şimdi söyleyeceklerdi ya da hiçbir zaman. Sergey Ivanovich de bunu hissetti. Varenka'nın her tavrı, bakışı, kızarması, yere eğik gözleri acılı bir bekleyişi gösteriyordu. Sergey Ivanovich bunu fark edince genç kıza acıdı. Susarak ona hakaret ettiğini hissetti. Evlilik konusundaki düşüncelerini ve hazırlamış olduğu sözleri anımsadı. Ama bunların yerini hiç beklenmedik bir şekilde sordu. "Beyaz mantarla kayın mantarı arasında ne fark vardır?" Yanıt verirken Varenka'nın dudakları titriyordu. "Yalnızca sapları farklıdır." Bu sözleri söyler söylemez her ikisi de bu işin burada bittiğini, onları birleştirecek sözcüklerin hiçbir zaman söylenmeyeceğini anladılar. Onları saran aşırı heyecan yavaş yavaş azaldı. Sergey Ivanovich sakin bir sesle, "Kayın ağacı mantarının sapı bana 2 gün tıraş olmamış esmer bir adamın çenesini anımsatıyor," dedi. Varenka gülümseyerek, "Doğru," dedi. Doğal olarak gezintileri yön değiştiriverdi böylece. Çocuklara doğru yürüdüler. Varenka utanmış ve incinmişti ama yine de rahatlamıştı. Sergey Ivanovich eve dönerken aklından evlilikle ilgili yargılarını geçirdi ve onları yanlış buldu. Maria'nın anısına ihanet edemezdi. Lenin çocukların Kitty'ye doğru sevinç çığlıklarıyla koştuklarını görünce "Yavaş olun çocuklar!" diye bağırdı ve Kitty'yi korumak için çocuklarla onun arasına girdi. Çocukların arkasından Sergey Ivanovich ile Varenka koroluktan çıktılar. Kitty onlara soru sorma gereğini duymadı. Sakin ve biraz utanmış duruşlarından tasarılarının gerçekleşmemiş olduğunu anladı. Eve dönerlerken Levin karısına ne olmuş diye sordu. Kitty Levin'in onda sık sık görüp çok hoşlandığı, babasının o konuşmasını ve gülümsemesini andıran bir tavırla "İş yok," diye yanıt verdi. "Nasıl, iş yok mu?" "Hayır." Kocasının elini tuttu, bir psikoposun elinin öpüldüğü gibi kocasının elini dudaklarına hafifçe değdirdi. "Hangisinde iş yok?" diye sordu Levin gülerek. "Her ikisinde de. Böyle olması gerekirdi zaten." Ne yapıyorsun? Köylüler geçiyor. Bir şey yaptığım yok, görmediler. Çocuklar çay içerlerken büyükler taraçada toplanıp hiçbir şey olmamış gibi konuştular. Bununla birlikte herkes, özellikle de Sergey Ivanoviç ve Varenka, olumsuz olsa da çok önemli bir şey olduğunu biliyorlardı. Her ikisi de aynı şeyleri hissediyor. Sınavlarda başarılı olmayan ve okuldan temelli atılan iki öğrenciye benziyorlardı. Oradakilerin tümü bir şeyler olduğunu hissederek büyük bir heyecanla başka konular konuşuyorlardı. O akşam Kitty ve Levin kendilerini özellikle çok mutlu hissediyorlardı. Mutlulukları aynı mutluluğu elde edemeyen insanlara karşı gizli bir anıştırma niteliği taşıyormuş gibi geldiği için bundan utanıyorlardı. "Sözümü unutmayın, Alexander gelmeyecek," dedi yaşlı prenses. Akşam treniyle Stepan Arkadyevich bekleniyordu. Prens de belki gelebilirdi. "Nedenini de biliyorum," diye sürdürdü prenses. Yeni evlilerin yalnızlığının bozulmaması gerektiğini söylüyor. "Babam bizi terk etti, onu görmedik," dedi prenses. Dertli dertli içini çekti. İki kızı karşı çıktı. "Neler söylüyorsunuz anneciğim? Ama düşünün bir, orada yalnız başına babanız. Şimdi..." Prensesin sesi birden titredi. Kızları seslerini çıkarmadan bakıştılar. "Annemiz her zaman üzülecek bir şeyler bulur zaten," diyordu bakışları. Oysa kızları, yaşlı prensesin kızının elinde olmaktan ne kadar hoşlanırsa hoşlansın, ona burada ne kadar gereksinim duyarlarsa duysunlar, kendisi ve kocası için üzüldüğünü anlamıyorlardı. Çünkü son kızı da evlendiğinden bu yana eski aile ocakları bomboş kalmıştı. Kitty düzenli ve ciddi bir tavırla ayakta dikilen yaşlı hizmetçiye, "Neyiniz var Agafya Mihailovna?" diye sordu. "Akşam yemeği için." "Peki, git de emirleri ver," dedi Dolly. "Ben de Grisha'yı çalıştırayım, yoksa bir şey yapamayacaktır." Levin hemen kalktı. "Bu taş bana," dedi. "Hayır Dolly, ben gideceğim." Lise öğrencisi olan Grisha'nın tatil ödevleri vardı. Darya Aleksandrovna Moskova'da oğluna Latince öğrettirmeye başlamış, köyde de her gün ona aritmetik ve Latince çalıştırmayı iş edinmişti. Levin bunu üstlenmeyi önermişti ama Levin'in derslerini dinleyince anne onun oğluna Moskova'daki öğretmeni gibi ders vermediğini görmüş, Levin'i kırmamaya çalışarak ama kararlı bir şekilde dersleri Moskova'daki öğretmeni gibi kitaptan izlemek gerektiğini ve bundan sonra bu işi kendisinin üstleneceğini açıklamıştı. Levin bu konuda hiç umursamadan oğullarının eğitimiyle ilgilenmeyi, bu işten hiç anlamayan karısının üstüne yıktığı için Stepan Arkadyevich'e ve görevini baştan savma yapan öğretmene de kızıyordu. Bununla birlikte baldızına onun istediği yöntemi izleyeceğine söz verdi. Böylece Gülüşe'yi çalıştırmaya başladı. Yalnız bu kez kendi yöntemine göre değil, kitaba göre çalıştırdı. Ama artık fazla ilgi duymadığından sık sık ders saatlerini unutuyordu. Bugün de böyle olmuştu. "Hayır, Dolly, ben gideceğim. Sen burada kal. Kitaba göre gereken neyse yaparız. Yalnız Stiva gelince ava gideceğiz. Dersi bırakırım." Levin Grisha ile birlikte gitti. Varenka, Kitty'ye yardım etmeyi önerdi. Levin'in mutlu ve düzenli evinde bile yararlı olmayı biliyordu. Varenka kalkıp Agafya Mihailovna'nın yanına giderken, "Yemek işine bakayım," dedi. "Siz burada kalın." "Evet evet, kuşkusuz pirinç bulamamışlardır. O zaman bizimkilerden almaları gerekir," dedi. "Agafya Mihailovna ile çerahlisine bakarız bunun." Varenka gitti. "Ne sevimli insan," dedi prenses. "Hayır anneciğim, sevimli değil, eşsiz biridir o. Benzeri yoktur." Varenka'dan konuşulmasını istemeyen Sergey Ivanoviç, "Demek bugün Stepan Arkadyevich'i bekliyorsunuz," diye sordu. Kurnaz kurnaz gülümseyerek sürdürdü. "Böylesine zıt iki bacanak zor bulunur," dedi. "Birisi çok canlı, toplum içinde sudaki bir balık gibi yaşıyor. Öteki, yani Kostayamız, aynı şekilde canlı, çevik ama toplum içine girer girmez sesi soluğu kesiliveriyor ya da sudan çıkmış balığa dönüyor." Prenses Sergey Ivanoviç'e dönerek, "Öyle, çok çocuk ruhludur," dedi. "Sizden onun," Kitty'yi gösterdi, "burada kalamayacağını kendisine söylemenizi isteyecektim. Kesinlikle Moskova'ya gelmesi gerekir. O ise bir doktor getirteceğini söylüyor." Kitty annesinin Sergey Ivanoviç'i kendi işlerine hakem olarak atamasından hoşlanmamıştı. "Anneciğim, o ne gerekirse yapar, her şeye razı oluyor," dedi. Ağaçlı yolda giden bir arabanın sesine karışan at hırıltılarıyla konuşmalar kesildi. Dolly kocasını karşılamaya gitmek için yerinden kalkmaya fırsat bulamadı. Levin, Dönüşeyi çalıştırmakta olduğu odanın penceresinden genç çocuğu yana iterek atladı. Balkonun altından "Steve abo!" diye bağırdı. "Korkma Dole, bitirmiştik biz." Sonra bir çocuk gibi arabayı karşılamaya koştu. Ağaçlıklı yoldan koşan Gruşa "İz, ea, id, ejuz, ejuz, ejuz!" diye bağırdı. Levin ağaçlıklı yolun başında durarak "Yanında birisi var, babam olmalı!" diye bağırdı. "Kitty, merdivenlerden inme, dolaş!" Ama Levin ikinci konuyu yaşlı prens sanmakla yanılıyordu. Arabaya biraz daha yaklaşınca Stepan Arkadyevich'in yanında başına uzun kuleleri uçuşan bir İskoç beresi giymiş yakışıklı genç bir adam gördü. Bu Scherbatskilerin kardeş torunu, Petersburg'un ve Moskova'nın en parlak delikanlılarından biri Vasenka Veslovski'ydi. Stepan Arkadyevich onu tanıtırken yaman bir delikanlı ve usta bir avcı derdi. Yaşlı prens yerine kendisinin gelmesinden kaynaklanan düş kırıklığı yüzünden hiç bozulmayan Veslovski, Lindy'i neşeyle selamladı. Ona eskiden karşılaşmış olduklarını anımsattı ve Grisha'yı havaya kaldırıp Stepan Arkadyevich'in getirdiği av köpeğinin üzerinden arabaya koydu. Levin arabaya binmedi, yürüyerek geldi. Çok sevdiği prensi göremediğine üzülmüştü. Varlığı büsbütün gereksiz olan şu Vasenko Veslovski denen yabancının gelişini çok canı sıkılıyordu. Büyüklerden ve küçüklerden oluşan heyecanlı kalabalığın toplanmış olduğu merdiven başına geldiklerinde Vasenka Veslovski'nin kibarca ve sevgiyle Kit'in elini öptüğünü görünce Levin'in canı daha çok sıkıldı. Levin'in elini hızlı hızlı ikinci kez sıkarak "Karınızla ben kuzen oluruz, hem de eski arkadaşız," dedi. Stepan Arkadyevich daha hiç kimseyle selamlaşmadan Levin'e sordu. Av hayvanı var mı? Onunla benim çok acımasız düşüncelerimiz var. Aynı anda herkese birden seslenerek "Dur Tanya, bu sana, arabadan al, arkada," dedi. Karısının elini yeniden öptü, sonra elinde tuttu. "Dolly, ne kadar iyi görünüyorsun," dedi. Bir dakika önce çok mutlu olan Levin bu olanları keyifsiz keyifsiz izliyordu. Stepan Arkadyevich'in karısına gösterdiği sevgi belirtilerine bakarak o aynı dudaklarla "dün kimi öptü acaba?" diye düşündü. Sonra Dolly'ye baktı ve ondan da hoşlanmadı. Artık onun sevgisine inanmıyor. Peki ama neden bu denli sevinçti? İğrenç bir şey bu. Biraz öncesine kadar çok sevimli bulduğu prensese baktı ve kurdeleli adama gösterdiği candan karşılama onu çok sinirlendirdi. Stepan Arkadyevich'e gösterdiği kibarlık yüzünden Sergey Ivanoviç'e de gücendi. Ağabeyinin davranışlarının iki yüzlülük olduğunu düşünüyordu. Çünkü ağabeyinin Stepan Arkadyevich'i sevmediğini, saygı göstermediğini biliyordu. Varenka da onu kızdırdı. Çünkü yalnızca evlenmeyi düşündüğü halde saman altından su yürüten tavırlarıyla bu adam için hayli yoruluyordu. Ama özellikle bu bayım köye gelişi onun için ve herkes için gerçekten bir sevinç kaynağı olmuş gibi fazlasıyla neşelenen Kitty'yi görünce çok sinirlenmişti. Hele adamın gülümsemesini, Kitty'nin de gülümseyerek yanıt vermesi onu çileden çıkarıyordu. Canlı canlı konuşarak eve girdiler. Ama onlar oturur oturmaz Levin arkasını dönüp dışarı çıktı. Kitty kocasının sinirlendiğini görünce onunla baş başa konuşmak için bir fırsat yakalamak istedi ama Levin büroda işi olduğunu söyleyerek hızla uzaklaştı. Epeyden beri işleri ona o günkü kadar önemli görünmemişti. Onlara göre her gün bayram diye düşündü. Ama iş beklemez ve onsuz da yaşanmaz. Levin yemeğin hazır olduğu bildirilince eve döndü. Merdivende yemekle sunulması uygun olan şarabı tartışmakta olan Agafya Mihailovna ile ve Kitty ile karşılaştı. "Neden bu kadar telaş ediyorsunuz? Her zaman verilen şaraptan vermek gerekir." "Hayır, Steve ondan içmez. Dur, Kostya, neyin var?" diye sordu Kitty, onu tutmaya çalışarak. Ama kocası acımadan kocaman adımlarla salona doğru gitti. Orada Vasenka Veslovski ve Stepan Arkadyevich'in sürdürdüğü heyecanlı konuşmaya katıldı. Yarın ava gidiyor muyuz?" diye sordu Stepan Arkadyevich. Şişman bacaklarından birinin üstüne oturup iskemlesinin üzerinden yana eğilen Veslovski, "Gidelim lütfen," dedi. "Tabii, bu yıl hiç avlanmadınız mı?" diye sordu Levin. Veslovski'ye dönerek ve Kitty'nin çok iyi bildiği, kendisine hiç yakışmayan o yapay içtenlikle, "Su çulluğu bulup bulamayacağımızı bilmem ama çulluk çok bol. Yalnız erkenden yola çıkmak gerek. Yorulmaz mısınız? Bu seni yormaz mı Stiva?" diye ekledi. "Ben mi yorulacağım? Hiçbir zaman. İsterseniz bu gece yapmayıp dolaşmaya gidelim." "Gerçekten de çok iyi olurdu," diye onayladı Veslovski. Dolly her zaman kocasıyla konuşurken takındığı o iğneleyici tavırla, "Öyle ya, sen yaparsın," dedi. "Başkalarının uyumasını da engellersin. Ama vakit geldi. Ben çekiliyorum. Yemek yemeyeceğim. Stefan Arkadyeviç yemek yedikleri uzun masanın başına geçip karısının yanına oturarak "Hayır Dolinka, biraz daha kal. Sana anlatacak öyle çok şeyim var ki. Saçma sapan şeyler olmalı. Biliyor musun? Vestovski anneyi görmüş. Buradan ayrılınca da gidip onları görecek. Buradan 60 verst uzaktalar yalnızca. Ben de gitmeyi düşünüyorum. Vestovski, buraya gelsene." Vestovski yer değiştirip Kitty'nin yanına oturdu. "Demek ona gittiniz. Nasıl?" diye sordu Darya Alexandrovna. Masanın öteki ucunda prenses ve Varenka ile konuşmakta olan Levin, Stefan Arkadyeviç, Dolly, Kitty ve Vestovski'nin arasında canlı ve gizemli bir konuşma yapıldığını gördü. Onun ilgisini çeken yalnızca konuşmanın garipliği değildi. Gözlerini indirmeden ateşli bir şeyler anlatmakta olan karısının yüzünde ilgiden öte ciddi bir duygu görür gibi oldu. Vasenska, Anna ve Vronski'den söz ediyordu. "Evleri çok hoş," diye anlatıyordu. "Onları yargılamak bana düşmez elbet ama insan evlerinde kendi evindeymiş gibi rahat ediyor. Ne yapmayı düşünüyorlar?" "Kışı Moskova'da geçirmeyi düşünüyorlar sanırım." Stefan Arkadyeviç Vasenka'ya sordu. "Orada toplanmak ne harika olurdu. Sen ne zaman gideceksin oraya?" "Temmuz'u onlarda geçireceğim." "Peki sen de gelir misin?" diye sordu Stefan Arkadyeviç karısına. "Bunu çoktandır istiyorum, elbette gelirim," dedi Dolly. "Anneyi iyi tanırım, çok acıyorum ona. Hayran olacak bir kadındır o. Sen gittikten sonra yalnız gideceğim ben. Kimseyi rahatsız etmez bu, hem sensiz daha iyi." "Peki," dedi Stefan Arkadyeviç. "Ya sen Kitty?" Kitty birden pembeleşip kocasına dönerek, "Hayır, neden gideyim ki?" dedi. "Anna Arkadyevna'yı tanıyor musunuz?" diye sordu Vestovski. "Çok hoş bir kadındır." Kitty daha çok kızardı. "Evet," diye yanıt verdi. Sonra kocasının yanına gitti. "Yarın ona gidiyor musun?" diye sordu kocasına. Karısının Vestovski ile konuşurken kızardığını gören Levin'in kıskançlığı iyice arttı ve onun sözlerini kendince yorumladı. Sonraları olayı anımsadığında ne kadar üzülürse üzülsün, şu anda Kitty'nin sorusunun ona göre hala aşık olduğu Vasenska Vestovski ile ilgilendiğinin kesin bir kanıtı olduğuna inanmıştı. Kendisini bile dehşete düşüren öfkeli bir sesle "Elbette," diye yanıt verdi. "Yarını bizimle geçirirseniz," Dolly kocasını doğru dürüst göremedi henüz. "Ama yarından sonra gidin," dedi Kitty. Levin karısının sözlerini şöyle yorumladı. "Beni ondan ayırma. Senin gidişin beni ilgilendirmez ama bırak da bu sevimli adamın yanında bulunmanın tadını çıkarayım." Levin büyük bir kibarlıkla "Eğer istiyorsan yarın kalırız," diye yanıt verdi. Vasenka orada burnuşunu yıl açtığı olaydan habersiz masadan kalktı. Kitty'ye okşayıcı ve gülümseyen bir bakışla bakarak yanına geldi. Levin bu bakışı fark etti. Sarardı. Bir süre heyecandan soluk alamadı. "Karıma böyle bakmaya nasıl da cesaret ediyor," dedi içinden öfkeyle. "O halde ama yarın gidiyoruz değil mi?" diye sordu Vasenka. Bacaklarından birini altına alıp yeni bir iskemleye yan oturdu. Levin'in kıskançlığı gittikçe artıyordu. Daha şimdiden kendini karısıyla aşığının kendilerine yalnızca rahat bir yaşam ve bu yaşamın zevklerini sağlaması için gereksinim duydukları aldatılmış bir koca olarak görüyordu. Ama yine de Vestovski ile kibarca konuştu. Ona yaptığı avları, tüfeği ve çizmeleri konusunda sorular sordu. Ve ertesi gün bir av düzenlemeye söz verdi. Yaşlı prenses bereket versin, Levin'in çektiği acılara son vermek için geldi, Kitty'ye gidip yatmasını söyledi. Ama Levin'in acıları bitmemişti daha. Vasenka evin hanımına iyi geceler dilerken onun elini öpmeye kalkıştı. Kitty kızararak sonradan annesinin kendisini azarlamasına neden olan safça bir kabalıkla elini çekti. "Bizde yapılmaz bu," dedi. Levin'e göre böyle ileri gidilmesine izin verdiği ve üstelik Vestovski'nin tavırlarının hoşuna gitmediğini böylesine beceriksizce belirttiği için suçlu olan Kitty'ydi. Yemekte içtiği şarap yüzünden sevimli ve şiirsel bir havaya girmiş olan Stefan Arkadyeviç, "Böyle güzel bir havada gidip yatılır mı?" dedi. Ihlamur ağaçlarının arkasından yükselen ayı göstererek, "Bak Kitty, ne güzel değil mi?" Vestovski, "Serenat yapmanın tam sırası. Biliyorsun sesi güzeldir." "Çok güzel iki romans getirdi. Varvara Andreyevna ile birlikte bize söyleyebilir." Herkes çekildikten çok sonra Stefan Arkadyeviç ile Vestovski bahçede ağaçların altında yeni romanslar söyleyerek dolaşıp durdular. Bir koltuğa gömülmüş, kaşlarını çatmış olan Levin onları dinliyor, nesi olduğunu soran karısının sorularını yanıtlamak istemeyerek inatla susuyordu. Sonunda Kitty gülümseyerek yanına gelip de Veslovski'ye karşı davranışlarında hoşuna gitmeyen bir şey mi olduğunu sorduğu zaman artık kendini tutamadı ve derdini anlattı. Lenin'in sözleri karısının gururunu incitiyor, bu da onu daha çok kızdırıyordu. Kitty'nin önünde ayakta durmuş, çatık kaşlarının altındaki gözleri ateş püskürerek, sanki öfkesini tutmak istiyormuş gibi ellerini göğsüne bastırıyordu. Yüzünde Kitty'yi duygulandıran, acı çektiğini belirten bir anlam olmasa, sert denilebilecek bir tavırla dudakları titreyerek kesik kesik konuştu. Kıskanç olduğumu sanma, bu sözcük beni çıldırtır. Kıskanç olamam, şuna da inanamam. Duygularımı anlatabilmem öyle zor ki. Ama korkunç bir şey bu. Kıskanç değilim ama düşünemeyeceğin kadar kırıldım. Aşağılandım. Sana böyle bakmaya cesaret etmesi... Kitty o akşamki bütün konuşmaları, bütün davranışları ve bunların altındaki bütün ayrıntıları anımsamaya çalışarak ''Hangi bakışlarla?'' diye sordu. Kitty içinden Veslovski'nin kendisini masanın öbür ucuna kadar izlemesini biraz tanrı benli bir davranış olarak görmesine karşılık bunu kendine itiraf etmeyi ve acısını daha da artırmamak için kocasına da itiraf etmeye çekiniyordu. Benim durumumdaki bir kadın çekici olabilir mi hiç? Lenin başını iki elinin arasına alarak ah diye bağırdı, sus, demek kendini çekici bulsaydın. Kitty onun acı çektiğini görünce üzülmüştü. Ama hayır Kostya dedi. Neler düşünüyorsun sen? Benim için senden başka kimse olmadığını biliyorsun. Ne yani? Manastıra kapanmamı mı istiyorsun? İlk anda en masum eğlenceleri bile berbat eden bu kıskançlık canını sıkmıştı. Ama şimdi onu sakinleştirmek, çektiği acıları yatıştırmak için her şeyden vazgeçmeyi kabul ediyordu. Levin umutsuz bir sesle sürdürdü. Durumunun korkunçluğunu ve gülünçlüğünü anlasana. O benim evimde, aslında budalaca kibarlığından, bacağının üstüne oturma alışkanlığından, başka uygun bulmadığım davranışı yok. Bunun en iyi davranış olduğunu sandığından eminim. Bu yüzden de kendimi ona karşı nazik davranmaya zorluyorum. İçinden kendisini böyle bir kıskançlıkla ortaya koyan bu tutkulu aşktan gurur duyan Kitty. Ama Kostya, olayları abartıyorsun, dedi. İşin en korkunç yanı, sen benim için çok kutsalken, İkimiz öylesine mutluyken, şu sefilin, hayır hayır sefil değil, neden ona hakaret edeyim ki, ondan bana ne, ama mutluluğumuz neden onun insafına bağlı olsun? Dinle, seni sinirlendiren şeyin ne olduğunu anlıyorum sanırım, diye başladı Kitty. Niye, niye dedilerin bozularak. Kitty ona Veslovski ile yaptıkları konuşmayı anlattı, soluğu kesiliyordu. Lenin sessizce dinliyordu. Sonunda onu sararmış ve korkmuş yüzüne baktı. Birden başını ellerinin arasına aldı. Kitty, seni çok üzdüm. Bağışla beni canım. Deliyim ben. Kitty, tek suçlu benim. Böyle saçma sapan bir şey yüzünden sana nasıl acı çektirdim böyle? Beni üzüyorsun. Ben mi? Ama ben deliyim. Bir yabancının mutluluğumuzu bozabileceğini düşünmem korkunç bir şey. Evet, insanı inciten de bu ya. Levin onun ellerini öperek. Hayır, kendimi cezalandırmak için, onu yazı bizimle birlikte geçirmesi için davet edeceğim ve kendisine karşı çok kibar davranacağım, dedi. Göreceksin, yarın. Ha, sahi, yarın ava gidiyoruz. Ertesi sabah hanımlar kalkmadan önce bir av arabası ve bir binek arabası merdivenin başında bekliyordu. Laska heyecandan zıplayıp bağırdıktan sonra arabacının yanındaki yere oturmuştu. Efendisinin düşüncelerini sezerek avcıların gecikmelerini onaylamıyor ve durmadan çıkıp gelecekleri kapıya bakıyordu. İlk görünen Vasenka Veslovski oldu. Şişman baldırlarının üstüne çıkan yeni çizmelerini ayağına geçirmiş, belini fişeklikle sıkan yeşil bir gömlek giymişti. Başında kurdeleli beresi vardı ve eline de bir İngiliz tüfeği almıştı. Laska onu selamlamak ve ötekilerinin gelip gelmediğini sormak için üzerine atladı. Ama onun kendisini anlamadığını görünce yerine döndü ve başını eğip kulakları tetikte beklemeye başladı. Sonunda kapı gürültüyle açıldı ve Stefan Arkadievich İngiliz köpeği Krak'la birlikte elinde tüfeği dudaklarında prosuyla dışarı çıktı. Stepan Arkadievich pençelerini karnına, göğsüne dayayan, av çantasına asılan köpeğini neşeyle bağırarak ''Çok güzel, çok güzel Krak!'' dedi. Stepan Arkadievich eski bir pantolon ve kısa bir palto giymişti. Başında da eski bir şapka vardı. Tüfeğinin modeli hep yenileniyordu. Av çantasıyla fişekliği yeni olmasa da en iyi cinstendi. Vasenka Veslovski bir avcı için gerçekten şık olmanın özensiz giyinmek ama çok iyi av gereçlerine sahip olmak olduğunu anladı. Bunu Stepan Arkadyevich'i eski giysileri içinde iyi beslenmiş soylu tavrını görünce anladı ve ilk fırsatta bu dersi uygulamaya kendi kendine söz verdi. Ev sahibiniz nerede diye sordu Stepan Arkadyevich gülümseyerek. Onun genç bir karısı var diye yanıt verdi. Hem de ne sevimli bir kadın. Hazırlanmıştı ama karısının yanına gitmiş olmalı. Stepan Arkadyevich doğru tahmin etmişti. Levin bir kez daha dün akşamki saçmalığı yüzünden kendisini bağışlayıp bağışlamadığını sormak ve tedbirli olmasını, onu itebilecek çocuklardan uzak durmasını rica etmek için karısının yanına dönmüştü. Kitty iki günlük yokluğu yüzünden ona gücenmediğini belirtmek için yeniden yemin etmek zorunda kalmıştı. Ertesi günün sabahı iki sözcükle de olsa sağlığıyla ilgili bilgi vermek için kocasına bir pusula yollayacağına söz verdi. Kitty her zaman olduğu gibi bu iki günlük ayrılığa üzülürken kocasının özellikle ağız çizmeleri ve beyaz gömleği içinde daha iri ve güçlü görünen vücudunu görünce üzüntüsünü unutarak ona neşeyle güle güle dedi. Levin merdiven başına çıkarak özür dilerim baylar dedi. Kahvaltıyı arabaya koydun mu? Bu kıratı neden sağ tarafa koştun? Neyse önemli değil. Laska git başımdan. Bir koç konusunda kendisine danışmaya gelen ve merdivenin başında bekleyen bir çiftlik uşağına onu genç sürüde bırak dedi. Özür dilerim. İşte beni bekleyen bir haydut daha. Levin elinde bir marangoz cetveliyle yanına doğru gelen marangozla konuşmak için oturmuş olduğu arabadan indi. Tabii dün büroya gelmedin, şimdi de beni geciktiriyorsun. Ne var? Bir kıvrıntı daha yapmama izin verin. Yalnızca 3 basamak daha eklersek her şey yoluna girer. Çok hoşnut kalacaksınız. Benim sözümü dinleseydin iyi olurdu dedi Levin kızarak. Sana önce kirişleri çek, sonra basamakları koy demiştim. Artık çok geç. Sana emrettiğimi yap, başka bir merdiven kur. Marangoz eve yeni eklenmekte olan bölmenin merdivenini berbat etmişti. Elini hesaplamadan merdiveni ayrı yapmıştı. Bu yüzden de merdiven yerine yerleştirilmek istenince basamaklar yamulmuştu. Bu hatayı düzeltmek için merdiveni 3 basamak daha eklemek istiyordu. Böylesi daha iyi olacak. Ama bu 3 basamakta nerede bitecek merdiven? Marangoz küçümseyen bir gülümsemeyle özür dilerim dedi. Aşağıdan başlayacak, çıkacak ve tam yerine varacak. Konuşurken uygun hareketler yapıyordu. Ama bu 3 basamak merdiveni yükseltecek. O zaman nereye kadar çıkacak? Marangoz inadını sürdürüyordu. Çıkacak, aşağıdan başlayıp yerine varacak diyordu. Tavana kadar çıkıp duvara yaslanacak. İzin verirseniz aşağıdan başlayacak, çıkacak ve yerine varacak. Levin bir çomak aldı ve kumun üstüne bir merdiven çizmeye başladı. Görüyor musun? Sonunda anlatılanı anlayan marangozun gözleri parladı. Nasıl isterseniz dedi. Yeni bir merdiven yapmak gerekiyor. Levin arabaya yeniden yerleşirken öyleyse sana söyleneni yap diye bağırdı. Haydi Philip köpekleri tut. Aile ve çiftlik kaygılarından kurtulduğunu hissederek sevinen Levin öylesine büyük bir sevinç duyuyordu ki konuşmak istemedi. Ayrıca hareket alanına yaklaşırken her avcının duyduğu o heyecanı da duyuyordu. Şu anda aklını kurcalayan şeyler Kolpnina sazlığında av bulacaklar mıydı? Laska Krak'la aşık atacak mıydı? Kendisi bir yabancının önünde iyi bir avcı olduğunu gösterebilecek miydi? Oblonski kendisinden daha iyi atışlar yapabilecek miydi? Oblonski de aynı şeyleri düşünüyordu. Yalnızca Vasenka Veslovski durmadan keyifli gevezelik ediyordu. Levin onun gevezeliklerini dinlerken bir gece önce ona haksızlık ettiğini düşünerek kendine kızıyordu. Veslovski iyi yürekli, yalın, sevimli ve çok neşeli bir gençti gerçekten de. Levin eğer evlenmeden önce onunla tanışmış olsaydı kuşkusuz çok iyi dost olurdu. Levin'in onda kınayabileceği şeyler onun yaşama sürekli bir bayram gözüyle bakması, hep şık olma çabası, uzun ve bakımlı tırnaklarına gösterdiği özen ve kişiliğinin kendince bütün üstün yanlarıydı. Ama iyi yürekliliğini ve almış olduğu çok iyi bir eğitimi, İngilizceyi ve Fransızcayı çok iyi konuşuyordu, göz önüne alınırsa bütün kusurları bağışlanabilirdi. Çünkü ikisi de aynı dünyadandı. Don bozkırlarından gelen sol yana koşulmuş at Vasenka'nın çok hoşuna gidiyordu. Vasenka durmadan hayranlığını belirtiyordu. Bu atla bozkırda dört nala gitmek ne hoş olurdu değil mi diyordu. Bir bozkır atının gidişini hayalinde vahşi, şiirsel, gerçek dışı bir şey olarak canlandırıyordu. Ama sevimli gülümsemesine eklenen saflığı insanın elini kolunu bağlıyor, hareketlerindeki zariflik büyülüyordu. Kişiliğinin Levi'nin hoşuna gitmesinden mi, yoksa dün geceki haksızlığını gidermek için konuğun iyi yönlerini araştırmasından mıdır nedir, Levin Veslovski ile birlikte olmaktan büyük bir zevk duymaya başlıyordu. Henüz 3 verst yol almışlardı ki Veslovski cüzdanın ve sigaralarının yanında olmadığını fark etti. Onları masada mı bıraktığını yoksa yitirdiğini mi bilemiyordu. Cüzdanında 375 ruble olduğu için eve gidip bakmak istedi. Dinleyin, Levin, sizin don atınızı alacağım. Çok hoş olacak bu, dedi ve ata binmeye hazırlandı. Vasenka'nın 100 kilodan aşağı çekmeyeceğini hesaplayan Levin, sizin gitmenize gerek yok, dedi. Arabacıyı yollarım. Arabacı atla uçarcasına gitti ve Levin dizginleri eline aldı. Stepan Arkadyevich, tasarını bize açıklasana, diye sordu. Tasarım şu, doğruca Gvozdiye gidiyoruz. Orada bol su çulluğu olan bir sazlık var. Arkada çulluk ve su çulluklarıyla dolu bir sazlık daha var. Şu anda hava sıcak ama 20 verst gittikten sonra akşama oraya varır, akşam serinliğinden yararlanıp avlanırız. Geceyi orada geçiririz, yarın da büyük sazlıklara gideriz. 4. kaset, 1. yüzün sonu.